라디오 닥터. 라디오 닥터'ndan hepinize merhabalar. Sağlıklı, keyifli, enerjik, güzel bir perşembe günündeyiz. 14.4 Türkiye'nin saatleri. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Ve yine keyifli ve önemli konuları ele almak için buradayız. Bize ulaşmak istiyorsanız, sorularınız olacaksa ya da yayına dahil olmak istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayına katılabilirsiniz. Ve radyodoktoru@trt.net.tr adresinden e-mail gönderebilirsiniz. Elektronik posta yazabilirsiniz. Sosyal medya artık elimizden düşmüyor. Her yerde, her noktada sosyal medyadayız. Hem de her yaştan. Hiç fark etmiyor. Facebook, Twitter, Instagram'da Radyo Doktor yazarsanız yine bize ulaşır. Oradan da paylaşabilirsiniz. Bugün önemli konularımız var. Örneğin tam mevsimindeyiz. Grip mevsimi, salgın, okullar başlıyor. Bir taraftan mevsimsel değişiklikler, enfeksiyonlar ve benzeri şeyler. Bununla ilgili uzmanımız Profesör Doktor Alpay Azap burada olacak. Ona sorularımızı yönelteceğiz. Grip aşısını soracağız.
Ve pnömokok aşısını.
Bir de mesela onu bilmiyorum, öğreneceğiz ne olduğunu. Birçok kişi bilmiyordur çünkü hani zatüreyi bilmiyor olabilir. Çünkü adı, tıbbi adı böyledir ama biz halk arasında bilmiyor olabiliriz.
Evet, zatüre aşısı.
Ben hep halk tarafındayım. O yüzden o taraftan soruyorum soruları. Bunun dışında bir de bisikleti soracağız. Bununla ilgili de spor eğitmenimiz Barış Topçu burada olacak. Onunla da sağlıklı spor yapmanın yollarından biri olan bisikletle ilgili öğrenmemiz gerekenleri ya da sormamız gereken soruları sorup cevaplarını isteyeceğiz.
Önce
kısa bir müzik aramız var. Hemen ardından da sohbet etmeye başlıyoruz. Hadi o zaman Radyo Doktoru başlasın.
Yeah.
14.10 saatimiz, Radyo Doktor'unda sohbet etmeye devam ediyoruz. Bir taraftan aslında mevsimsel olarak sonbahardayız ama sıcaklıklar şu an oldukça iyi gidiyor. Hatta 5-6 günde yine yüksek sıcaklıklarda devam edeceğini söyledi uzmanlar. Yani neredeyse 40 derece averajında. Hatta ben kendi kendime dedim, sen Eylül'sün. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani kendine gel, Eylül'sün. 40 derece ne demek? Gerçekten tehlikeli bir durum. Bir taraftan da çünkü
hasta sayım çok arttı bu arada, viral enfeksiyonlar çok arttı.
Yani bazı şeyler mevsiminde olmak zorunda ki düzeninde gitsin.
Bir ara serinledi ve sonradan tekrar ısındı ya, aslında o sıkıntılı bir şey.
Bir de tam o serinlediği zaman bir de tatile denk geldi ya, tatil dönüşleri hep hastaydı. Yani çoğunlukla gördük hasta dönenleri. İşte o mevsim değişimlerinde çok yaşıyoruz. Mesela birçok insan en ufak hava değişiminde, sıcaklık değişiminde hemen hasta oluyor. Ya bunun sebebi ne mesela? Yani bu kadar çabuk hasta olur mu insan?
Bu neyle bağlı? Tabii ama yani hani bir de şeyler vardır. Bazı hastalık demek doğru değil aslında. Yani bir gün boğazımız ağrır, bir gün beklersiniz. İşte ıhlamur, bitki çayı, hafif sıcak bir şeyler içersiniz. Ama ertesi gün o gün dinlenerek geçirsiniz. Ama ertesi gün çok normal olarak işe güce devam edebiliriz. Buna hastalık demek çok doğru değil.
Bunun adı ne, var mı ya adı?
Bilmem, isim koymak zorunda mıyız?
Yani olabilir, ben koyayım yani, adını bileyim de en azından.
Hani viral enfeksiyonlar vardı bizim fakültede okuduğumuz ama onlar hani 3-5 gün sürecek, bir hafta evet, süren ya da belli belirtileri olan şeyler. Bunu tanımlandırmayalım yani, soğuk algınlığı gibi diyelim. Bir gün iki gün istirahat, sıcak bir şeylerle geçirip gidiyoruz.
Geçirip mesela ben çok çabuk böyle mevsim değişimlerinde hasta olurum. Mesela immün sistemle alakalı bu mevsimde öncesine biraz vitamini bol mu tutsam ya da bununla ilgili bir şeyler mi yapsam diyerek hep sorarım kendimi. Çünkü baştan böyle hasta olunca bu kış boyunca bir sürü hasta oluyorsun, ondan sonra geçmiyor bir türlü. Ama baştan vitamini ya da bununla ilgili desteği alırsak.
Aslında düzgün beslenmekten geçiyor hepsi.
O zaman eksiklerimiz neleri
evet,
de.
Eksiklerimiz evet, bakıp eksik olan şeyleri tamamlayabiliriz, onları zaten farklı programlarda konuşuyoruz ama. Sağlıklı beslensek, meyve sebzemizi düzgün alsak, öğünlerimize dikkat etsek, bol sıvımızı alsak, her fırsatta sarılıp öpüşmesek diyorum ben. Çok sık yapıyoruz, tokalaşıyoruz.
Çok severiz.
Böyle bıcık bıcık oluyoruz.
Çok.
Onları yapmasak.
Elimizi, hijyene,
evet, elimizi doğru yıkasak, çocukların el yıkamayı çok iyi öğretsek. Belki de bunların hiçbirini yaşamayacağız.
Biz uzmanına bir soralım. Biz uzmanına soralım. Şimdi biz konuşuyoruz da acaba gerçekten öyle mi? Bununla ilgili hemen Profesör Doktor Alpay Azap'a soralım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Hoş geldiniz.
Ben her seferinde isimleri söylerken orada helak oluyorum. Ben bunu söylerken yoruluyorum ama onlar yaşıyorlar bunu.
Yaşıyorlar. Sürekli yaşıyoruz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi tabii sonbaharın gelmesi ki bahsediyorduk az önce de. Hı-hı. Artan soğuk algınlıkları, enfeksiyonlar, beraberinde işte bu grip aşısı. Bununla ilgili sorularımız var. Kafamızda bir sürü soru var hocam. Yani evet, bunu aydınlatmak istiyoruz. Bu gripal enfeksiyona karşı başlangıç olarak önce yapmamız gereken, biz kendi aramızda konuştuk ama bir de sizden alabiliriz.
Yani aslında tabii genel sağlıkla ilgili önlemler çok çok önemli. Siz de çok güzel vurguladınız. İyi beslenmek, iyi dinlenmek, uyumak, özellikle uyku çok önemli. Ve hareket etmek, spor yapmak. Bunlar bütün hastalıklardan koruyucudur. Yani gripten de korur, kanserden de korur. Bu çok net bir şekilde gösterilmiş. Ama onun dışında tabii ki gripten korumak için yapabileceğimiz aşımız var elimizde. Aslında gripten korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Ve son derecede etkili, güvenli bir aşısı var gripin. Ne yazık ki çok az insan olması gerektiği halde bu aşıyı oluyor. Halkımız grip aşısından biraz çekiniyor.
Niye?
Vallahi ben de niye olduğunu yıllardır anlayabilmiş değilim.
Ben söyleyeyim, hastalarımdan hani direkt birinci basamak sağlık hizmeti verdiğim için en sık söylenen şey, ben bir aşı oldum, ben grip aşısı oldum, felaket geçti o yıl. Var mı böyle bir şey?
Evet, bunu çok duyuyoruz hakikaten. Bu tıbben imkansız bir şey. Çünkü grip aşısının içerisinde canlı virüs yok. Yani aşının kendisinin grip aşısı yapma şansı yok. Öyle bir risk kesinlikle yok. Bu tamamen tesadüftür. Denk gelmiştir. Başka türlü bizim bir açıklamamız yok buna. Ama bunu duyuyoruz, evet. Yani o sene daha kötü oldum ben şeklinde. Sonra belki daha dikkat ediyorlar. O aşı olduğu yıla kişi biraz daha fazla dikkat ediyor. O yüzden de önceden mesela birkaç gün süren bir nezleyi hatırlamayacakken aşı olduğunda bunu daha kolay aklında tutuyor. Ben hiç iyileşmedim gibi düşünebiliyor.
Bak ondan oldu. Aşı vurdurdum işte ondan oldu.
Bir de şöyle olabilir tabii. Şimdi biz özellikle salgınlar 3-5 senede bir ortaya çıkıyor. Dünyayı saran salgınlarda 15-20 yılda bir görüyoruz. Biz salgının aşağı yukarı olacağını tahmin ediyoruz ve o yıllarda biraz daha çok girdide bulunuyoruz. Daha fazla insanları uyarıyoruz, aşılanmalarını öneriyoruz. Belki o nedenle aşısını olduğu için zaten de salgının olacağı yıla da denk geldiği için o hastalıkta daha fazla oluyor olabilir. Ama bunun tıbben hani aşının grip yapmadığından eminiz biz.
Süper. O zaman kimler olmalı diyelim?
Şimdi aslında bunun cevabı çok basit. Mesela biz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olsaydık 6 aydan büyük herkes olmalıydı bunun cevabı. Çünkü Amerika öyle yapıyor. 6 aydan büyük herkese aşılıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani düşün bu aşının ne kadar güvenli olduğunu da bir göstergesi aslında. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki Amerika'da çok yüklü tazminat davaları var. Hani bir insana yanlış bir tedavi, bir uygulama yapılırsa.
Canın okurlar.
Evet, bu çok ağır olur bunun sonuçları. Hukuken de çok ağır olacağını bildikleri için aslında onlar bu kararı aldıklarına göre demek ki onlar da bu aşıya çok güveniyorlar. Zaten bu aşı çok güvenilir bir aşı. Yani yeni bir aşı da değil. Grip aşısı her sene değişiklik yapılmak zorunda grip aşısında. Çünkü dolaşacak olan virüs değişiyor. Hı hı. O yüzden değişiklik yapılıyor ama 70 yıldır aynı teknikle üretiliyor. Dolayısıyla grip aşısı yeni bir aşı değil.
Hep şöyle derler, bir sene öncekinin işte suçları, işte virüslerini kullanırlar.
Aynen öyle.
O yüzden bu sene yeni bir virüs çıktı. O yüzden ben grip aşısı olduğum halde bana etki etmedi. Yani ben hasta oldum. Çünkü bana verilen grip aşısı geçen senenin virüsleriydi. Bu virüs yeni. O yüzden ben hastayım.
Güzel. Çok aslında şöyle bir durum var gerçekten. Bunun haklılık payı bir miktar var. Aşının koruyuculuğu kesinlikle %100 değil. %70-80 civarında bir koruyuculuğu var ki evet. O bizim için oldukça yeterli.
Ana sorumuzun cevabı evet.
Evet ama aşının koruyucunu belirleyen en önemli şey yeni dolaşacak virüs. Bizim o işte aşının içine koyduğumuz virüse ne kadar benziyor? Yani birebir aynısı olma olasılığı biraz düşük olabiliyor yeni bir virüs ortaya çıkacağı için. Ama benzemesi bile kurtarıyor. Yani eski virüse benziyor olması bile kişilerin hasta olmasını engelleyici bir özellik ve nitekim de benziyor. Çok yeni bir virüs çıktığı zaman zaten o dünya çapında büyük bir salgına sebep oluyor.
Peki her yaş grubunda koruyuculuğu aynı mıdır? %80'e kadar yükselir
evet,
mi?
Evet, değil. Özellikle yaş arttıkça grip aşısının koruyuculuğu azalıyor. 65 yaş üzerinde hatta koruyuculuk %50'ye düşüyor. Ama bu bile aslında yüksek bir oran diye düşünebiliriz. Çünkü iki kişiden birisini koruyor, hastalanmasını engelliyor. Korumadığı o diğer %50'de ise hastalansalar bile hastalığın hafif geçirilmesini sağlıyor. Yani aşı işe yaramadığını düşündüğümüz hastalığın geliştiği kişilerde bile yavaş veya hafif bir hastalık seyri ortaya çıktığı için aslında aşının kısmi koruyuculuğundan da bahsedebiliriz. O yüzden şöyle yapıyoruz, aslında şöyle öneriliyor. Bizim ülkemizde henüz o aşı yaygın bir şekilde kullanıma girmedi. Ama 65 yaş üzerindeki kişileri bu dezavantajı gidermek üzere, aşının etkisini arttırmak üzere yüksek doz aşı öneriyoruz. İçinde yüksek dozda grip antijeni içeren aşıyı öneriyoruz.
Dünyada var.
Amerika'da, Batı Avrupa'da bu aşı rutin olarak kullanılıyor. Onlar 65 yaş üzerine normal aşı değil, güçlü aşı diyoruz biz ona ya da yüksek aşı. Onlar yüksek aşıyı yapıyorlar.
Ama ülkemizde de olsa değil mi 65 yaş üstünde grip çok daha ağır seyrediyor.
Evet aslında risk gruplarını hemen tanımlayalım. Evet. Haklısınız yani Amerika 6 ayın üzerindeki herkes aşılıyor ama biz onu yapamıyoruz. Kimleri önce yapalım o zaman? Bir kere
evet.
Gebeleri en başta söyleyeyim.
Bir de ödenme herkeste hani ücreti ne kadardır bizde ücreti ne kadardır diyeyim.
Peki önce onun cevabı çok basit hemen söyleyeyim. Risk gruplarında SGK tarafından ücretsiz karşılanıyor.
Süper.
Dolayısıyla hiçbir sorun yok risk gruplarında. Risk grubuna girmeyen kişiler içinse cüzi bir ücreti var. 10 ila 15 lira arasında değişen ki cüzi diyebileceğimiz bir ücrettir bu. Risk gruplarını hemen sayalım. Kimler mutlaka aşılansın? Bir kere gebeler veya grip sezonunda gebe olacak olanlar. Hani eğer bir planlı gebelik söz konusu olacaksa ve bu gebeliğin bir kısmı grip sezonuna denk gelecekse gebe olmadan önce daha aşı olmasını mutlaka öneriyoruz. Bu yüksek öncelikli grubumuz gebeler. Çünkü gerçekten gebelerde çok ağır seyrediyor grip enfeksiyonu. Ölümlerle sonuçlanıyor. Çocukla, bebek kaybıyla sonuçlanıyor.
Zararı var mı diye soracaktım.
Aşının bebeğe hiçbir zararı yok. Halkımız bunu aslında şeyi iyi bilir. İlk 3 ay işte bir sürü ilaç dokunur, bebeğe zararı olur diyebilir. Grip aşısı o kadar güvenli ki ilk 3 ayda bile öneriyoruz. İlk 3 ayda yapılabilen bir aşı. Yani düşünün, gebeye ilk 3 ayda yaptığınız bir aşının gebe olmayan bir insan ne gibi bir zararı olabilir? O yüzden kesinlikle. Hani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halkımız grip aşısının yan etkilerinden çok korkmasın. Basit yan etkileri var. Yani ciddi bir yan etkisi.
Şunu düşündüm bir anda. Şimdi Amerika bu kadar çok güveniyor. Bizdeki aşı, Amerika'daki aşı aynı değil mi?
Aynı.
Ha tamam. Farklı aşıysa.
Şöyle, Amerika'da çok çeşitli aşılar var tabii. Onlarda mesela grip aşısını yaptıramayacak tek bir grup var. Yumurta alerjisi olanlar. Yumurta alerjisi olanlar grip aşısı olamazlar. İşte Amerika'da mesela yumurta alerjisi olan kişiler için geliştirilen aşılar var.
Onun da çözümü var.
Onun da çözümü var.
Evet. Umarım bize de gelecektir zaten, evet, zaman gelsin içinde.
Mutlaka. Evet. Getirtmek de mümkün yurt dışından. Çok gerekli durumlarda yapabiliyoruz. Gebelerden sonra yaş bizim için önemli bir risk taşıyor. Aslında 50 yaşın üzerindekileri mutlaka öneriyoruz. 65 yaşın üzerindekiler kesinlikle olmalı grip aşısını. Onun dışında belli hastalıkları olan kişiler, özellikle kalp ve akciğer hastalığı olan kişiler, akciğer yetmezliği olabilir, KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astımı olanlar mutlaka olmalı. Kalp yetmezliği olanlar mutlaka olmalı. Şeker hastalığı olanlar, bazı metabolik hastalıkları olanlar mutlaka bu aşıdan olmalı. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler yine öncelikli grubumuz bizim. İşte kanser hastası olanlar, kanser tedavisi alan kişiler ya da bir takım romatizmal hastalıklar nedeniyle kortizon tedavisi veya bazı başka tedaviler kullanan kişilerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Çocuklar da risk grubu, çocuklarda da ağır seyrediyor. Özellikle 6 yaş altının mutlaka aşılanması gerekiyor ama...
Tam doz budur onların aşısı.
Onların aşısında farklılıklar var. 3 yaşa kadar yarım doz aşı yapıyoruz. Ve ilk aşıyı da 2 kere yapıyoruz. Yani 1 ay arayla 2 kere yapıyoruz. Ama 3 yaşından sonra tam doz aşı olabilirler. Ama yine ilk aşının 1 ay arayla olması gerekiyor. Onun dışında 18 yaşın altı aslında olsa iyi olur diyoruz.
Hani aslında okul yaş çocukları altı, değil mi? Toplu evet. Yerlerde yaşıyorsak, toplu ulaşım araçlarını kullanıyorsak, okul ya da kurum gibi kalabalık ortamlarda yaşıyorsak mutlaka aşı olmalıyız.
Öyle, diğer insanları da korumuş oluruz aşı olarak. Yani tıpta başka böyle bir tedavi veya koruma yöntemi yoktur. Yani bir kişiye yaptığınız bir uygulama tüm toplumu koruyor. Aşının öyle bir güzelliği vardır aşıların. O yüzden de biz aşıları olabildiğince çok kişiye yapmak isteriz. Bir diğer risk grubu da bununla ilişkili. Aynı evde bağışıklığı baskılanmış birisi varsa ya da işte 65 yaş üzerinde birisi varsa ya da işte şeker hastası olan, astımı olan, kalp hastası olan varsa da o kişi çok sağlıklı ve genç birisi olsa bile o kişinin de aşılanması lazım ki hani evdeki kişiye bulaştırmasın.
Evet.
Peki zatürre aşısı? Evet, 65 yaş üstü dedik hazır üzerine.
Evet doğru. Zatürre aşısı da önemli bir aşı. Yeni kullanıma giren zatürre aşıları da olduğu için son derece gündemde. Zatürre deyince tabii zatürreyi yapan çok farklı mikroorganizmalar var. Farklı mikroplar var, öyle anlatalım. Ama bunlardan bir tanesi özellikle öldürücü seyreden zatürreye sebep oluyor. Aşı ondan koruyor. Tüm zatürrelerden korumaz. Onu demeye çalışıyorum.
Bunun demiş olduğu az önceki neydi?
Pnömokok.
Aynen öyle. Evet. O mikrobun adı pnömokok.
Tamam. Ondan koruyor mu?
Evet. Hepsi... Ondan son derece etkili bir aşı. Tamam. Tabii farklı şemalar var. Çok teknik ayrıntısına girmeyeyim ama grip aşısından da daha etkili bir koruma gücü olan bir aşı o. O yüzden de biz öneriyoruz. Özellikle yaşla ilgili 65 yaş üzerine mutlaka öneriyoruz. Yine bağışıklık sistemi baskılanmış olan, kronik akciğer kalp hastalığı olan kişilere de zatürre aşısını olmalarını öneriyoruz. Bu da risk gruplarında SGK tarafından geri ödemesi olan, hatta aile hekimleri tarafından ücretsiz de yapılabilen bir aşı.
Mesela benim bununla ilgili bir şeyim var. Annem, işte anneme zatürre aşısı yaptırmıştık geçen sene. Ya zatürre aşısı oldum ben zaten, grip aşısı olmama gerek yok ki, yani o da onu korur gibi bir şey söyledi. Biraz sevmiyor iğneyi zaten.
Evet evet.
Dedim ki o ayrı, o ayrı. Öyle mi peki?
Tabii ki çok ayrı. Grip aşısı influenza dediğimiz gripten koruyor. Zatürre aşısı ise zatürreden ve pnömokokun yaptığı zatürreden koruyor. Kesinlikle ayrı birbirinden.
İkisini bir arada yaptırmanın bir zararı var mı?
Bir zararı yok. Genelde biz aşıları yaparken ya aynı gün içerisinde farklı vücut bölgelerinden biri bir kola, diğeri öbür kola yapmak şeklinde tavsiye ederiz. Araya zaman girecekse de bir 3 hafta sonra yaptırmayı öneririz. Ha, bir zarar olacağından değil. Kesinlikle öyle bir endişeye gerek yok. Hani yakın yaparsam bir zarar mı verir aşı? Hayır, ama vücut ilk yaptığınız aşıyla uğraşırken ikinci yaptığınız aşıyla ilgilenemeyebilir bağışıklık sistemi ve ikinci yaptığınız aşıya daha az bir cevap alabiliriz. O yüzden biz 3 hafta ara vermeyi tercih ediyoruz genellikle.
Grip aşılarını her yıl yapıyoruz.
Grip aşıları her yıl Eylül sonu, Ekim ortası, hatta risk gruplarında Şubat'a kadar öneriyoruz biz. Şubat ayına kadar yapıyoruz aşıyı. Ama en ideali işte Ekim başı, Ekim ortasına kadar olan dönem.
Şimdi pnömokok aşısı.
Pnömokok aşısı her zaman yapılabilir ama pnömokok aşısında dediğim gibi farklı bir uygulama var. İki ayrı özellikte pnömokok aşısı var. İkisinde olmak gerekiyor bir yıl arayla. Ondan sonra da ömür boyu olmaya gerek yok.
Peki madem bir yıl koruyor baktığımızda, Haziran'da olsam yani öbür Haziran'a kadar korur. Düz mantık.
Grip aşısını söylüyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle, yeni aşı, yani önümüzdeki yıl grip sezonunda en çok hastalıkla karşılaşacağız ya. O grip sezonunda dolaşacak virüsün olduğu aşı ancak Eylül ayında hazır olabiliyor.
O zaman ben 2 sene öncekini kullanmış olurum, öyle olur.
Gibi, öyle bir durum oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Maalesef grip aşılarını, hani biz de kendi aramızda tartışıyoruz ama tartıştığımız tek konu şu: etkisini daha çok nasıl arttırabiliriz? Sizin dediğiniz gibi her sene yapmak zorunda kalmasak. Hani 2-3 yılda bir yapmak zorunda kalsak. Böyle bir şeyleri biz tartışıyoruz. Şöyle bir durum oluyor çünkü grip aşılarının oluşturmuş olduğu koruyucu proteinler, antikor diyoruz biz onlara, maalesef 5-6 ay içerisinde azalıyor. Dolayısıyla Haziran'da olursanız siz tam da gripin çok olacağı Ocak ayında azalmış olacak koruyuculuk.
Öyle olunca,
o nedenle
tabii
Ekim'den önce önermiyoruz. Mesela Eylül'de çıkıyor aşılar genellikle. Biz ama Ekim'de yapın diyoruz. Ekim başında veya ortasına doğru.
Peki nasıl yani enfeksiyonumuz varsa yapılabilir mi? Ateşli bir durumumuz varsa yapılabilir mi?
Gripken olur mu?
Evet. Gripken olur mu? Ya
hiçbir
da başka...
sakıncası yok aslında. Şöyle söyleyeyim. Gripken de grip aşısı yapılabilir. Ateşliyken de yapılabilir. Fakat yine az önceki iki aşı meselesinde konuştuğumuz gibi vücudunuz bir enfeksiyonla uğraştığı için bağışıklık sistemi sizin verdiğiniz aşıyla ilgilenmeyebilir ve aşının etkisi az olur o zaman. Hı. Yani bir yan etkisi olacağından, kötü etkisi olacağından değil ama daha az etkisi olacağı için, koruyucu etkisi. O dönemlerde aşı önermiyoruz. Ateş düştükten, o ateşli hastalık biraz azaldıktan sonra, biraz iyileştikten sonra grip aşısı olunabilir.
Oldun mu aşına Özgür?
Yok. daha çıkmadı ama daha
çıkmadı.
Daha çıkmadı
daha
yani.
Çıkmak üzeredir.
Çıkmadı.
Evet, birkaç program sonra
çıkar.
Getireyim ben. Evet. Kendimi
bir an ilkokulda iğneci ablalar gelirdi de o gün işte okuldan kaytarırdın ya.
Evet, biz çok sevinirdik. Ertesi gün de tatil olurdu.
Sonra tatil olurdu.
İşte biz de ekip olarak örnek olalım. Evet. Ekim başında burada.
Canlı yayında burada.
Evet, döşümüzde olup programa öyle başlayalım.
Ben bağırarak burada aa diye.
Evet. Yo, acıtmıyor, merak etmeyin. Çok ince bir iğnesi var. Kısa ve ince bir iğnesi var.
Ertesi gün ağrı oluyor mu? Normal
şimdi
midir ağrının
beklediğimiz,
olması?
En çok beklediğimiz yan etki odur. O da %10 hastamızda ya da kişide görüyoruz. Sadece yaptığımız yerde hafif bir ağrı. O da birkaç gün içinde kendisi geçer.
Peki alerjik bir şey yaratır mı?
Yumurta alerjiniz yoksa hayır. Ciddi bir alerjiye sebep olmaz.
Çünkü tam ona denk gelip de başka bir alerjiyi yaşayıp işte ya
evet,
bak aşı vurdurdum işte bak alerji oldu bende. Başka bir şeyden alerji halbuki. Yani yediği bir şey dokunmuş misal. Ama işte o aşıya mal ederek hep zaten bahane arıyoruz ya.
Doğru. Onlarla ama bir konuşmamız lazım. O kişilerin hani bir sonraki grip aşısına olmadan önce bir doktorla bu durumu değerlendirmeleri gerekir gerçekten. %1 kadar gördüğümüz bir sistemik yan etkisi vardır grip aşısının. O da gribe benzer hastalık adı verilir. Ateş ve kas ağrıları yapar. Bu işte bir vücudun yanıtıdır. Kısmen alerji diyebilirsiniz buna. Ama bu da tamamen iyi huyludur. Hiçbir sekel, herhangi bir şey bırakmadan 2 gün içinde o ateş ve kas ağrısı da geçer.
Bunu dinleyicilerimize söyleyelim. Çünkü hastalardan hani aşı olduktan sonra grip oluyorum.
Ama ilk iki gün. Evet. Sadece ilk iki gün.
Evet, o hani sık aslında, böyle istatistiksel olarak sanırım daha az ama hastalar daha çok mu hissediyorlar bilemiyorum. Çok geliyor ona şikayetler.
Bir de çünkü tam hemen o gün olduğu için aşıyla da hemen ilişkilendiriyor. Evet. Aşı oldum işte o gün, ertesi gün ateşim çıktı
masum
diye düşünüyorlar.
Masum bir şey, bir iki güne geçecek.
Evet, bir iki günde geçer. Ateş düşürücü almak yeter. Evet.
Tamam, parasetamol.
%1 görünüyor bir şey bu arada. %99 görmüyoruz, onu da söyleyeyim.
Tamam.
Ben her şeyi öğrendim. Yani kafamdaki sorular da gitti. Haydi aşıya. Yani,
hadi büyükler aşıya.
Haydi aşıya, büyükler, küçükler hepsi aşıya gidelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Çok çok mutlu olduk, çok memnun olduk. Profesör Doktor Alpay Azap canlı yayın konuğumuzdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi canlı yayında yanımızdaydı. Sorularımızı cevapladı, bizi mutlu etti. Enfeksiyonsuz, gribinin az olduğu, soğuk algınlığından uzak bir sezon diliyoruz herkese. Aşı olmayı lütfen ihmal etmeyin. Az önce konuştuk. Bir kere daha söylemiş olalım. Kısa bir aramız var. Hemen ardından sağlıklı yaşamaya devam edeceğiz.
Sen boş ver onları, uç gönlünce. Onların hiç kanatları olmadı ki. Kendin gibi, kelebek gibi onların ruhu böyle rengar.
keyifle yaşa. ...14.35 Türkiye'nin saatleri ve biz sağlıklı yaşamaya, mutlu olmaya devam ediyoruz. Dedik ya sağlıklı olalım. Bunun için de yapacağımız birçok şey var. Onlardan birisi de bisiklet. Şimdi bununla ilgili birçok şey biliyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri o kadar çok şey yaşadık ki bisikletin üzerinde. Onunla ilgili bir sürü anılarımız var, travmalarımız var, güzel anılarımız var. Ama bunun dışında bir eğlence aracı olmanın dışında da çok büyük bir sağlık aracı. Bununla ilgili de tabii uzmanından bunların detaylarını öğrenmek istiyoruz. Sorularımızı, belki de bilmediklerimizi ya da yanlış bildiklerimizi düzeltmesini istiyoruz. Spor koçu Barış Topçu canlı yayın konuğumuz şu an yanımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok memnun olduk. Şimdi tabii görmüyorsunuz Barış Bey'i ama görmenizi isterdik yani şu an. Sportif dövmeleriyle, atletik vücuduyla. Yani bu işin ne kadar iyi bir şey olduğunu bir kere daha gözler önüne fiziken de bize gösteriyor. Gözünüzde canlanmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi spor hayatımızı kaliteli ve uzun hale getirmek evet. için çok artık hayatımızın vazgeçilmezi olmalı. Hayat biçimimiz olmalı artık bizim yani için.
Yemek yemek, su içmek aynen, gibi bir şey olmalı. Aynen,
vazgeçilmez bir şey. Bunların işte örneklerinden birisi de işte bisiklete binmek.
Evet.
Biz acaba bununla ilgili neleri yanlış yapıyoruz ya da neleri bilmemiz ya da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama öncesinde şeyi soracağım. Trafikteki bisikleti.
Şimdi zaten ben de ilk söylemek istediğim şey budur. Sadece bisiklet olarak değil de iki teker olarak düşündüğümüz zaman bizim bir sloganımız var. İki tekeri fark edin. Trafikte özellikle. Hı hı. Bütün yaya da olsun, trafikte araç sürenler de olsun iki tekeri muhakkak yani bir araç olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü herhangi bir kaza durumunda ne bileyim yani bir bisikletliye çarpmak, bir motosikletliye çarpmak arabayla yani birebir yapılan bir kazayla aynı etki fark etmeyecek. Yani ölümlü, yani yaralanmalı bir kaza aynı şekilde olabiliyor. Dolayısıyla yani bisiklet de iki tekerli, motosiklet de iki tekerli. Bunların ikisi de bir trafikte araç. Yani illaki arabalara yer vermek, ne bileyim yol vermek gerekmiyor. Trafikte, bisiklete de, motosiklete de muhakkak bir araç muamelesi yapılması gerekiyor.
O saygıyı göstermemiz.
Saygıyı göstermemiz gerekiyor. Yani tabii bu bizim ülkemizde daha yeni. Yani biz bisiklette Türkiye'de şu anda emekleme aşamasındayız. Yani benim görüşüm o tabii ki. Ama Avrupa'da tabii ki gördüğümüz böyle değil.
Tabii
yani
yaşam biçimi haline
yaşam biçim haline gelmiş. Yani gerek sportif olarak gerek ulaşım aracı olarak. Bisiklet ve motosiklet, scooter bunların hepsi ciddi anlamda bir yer tutuyor.
Evet, Avrupa'da devlet başkanları bile işlerine
aynen, evet, evet.
Bisikletle gidip gelecek kadar bunu hayatın içerisine sokmuş durumda.
Evet, kesinlikle. Yani ilk önce söylemek istediğim budur. Yani bisikletleri fark edin.
Fark edin. Mesela bisikletli birinin ya da iki tekerli diyelim birinin yanından arabayla hızla geçerken arkanızda bıraktığınız o türbülans ve rüzgarın onları nasıl etkileyeceğini düşünmüyorsunuz.
Tabii ki.
Yani çok büyük bir tehlike. Çünkü ben de yaşıyorum. Bisiklette giderken yanımdan böyle diye geçen bir arabayla sendeliyorum. Hatta bazen dengemi
düşünsenize
düşürüyor.
Şimdi, yani arabayla giderken bile yanınızdan bir tır geçtiği zaman dediğiniz gibi yani
araba
solunuzdan geçtiği zaman onun türbülansına bir girersiniz. Ki şimdi bizim bindiğimiz bisikletler 10 kilo, 11 kilo, 8 kilo, 6,5 kilo. Yani çok hafif bisikletler. Biz de üzerinde hadi bakalım 70-70, 80 kiloluk düşünün. Şimdi araba bir ton. Biz 80 kilo, 90 kilo ile gidiyoruz. Yanınızdan bir araba geçtiği zaman ciddi anlamda yani ona böyle arabanın ön camına yapışan sinek gibi yapışabilirsiniz. Dolayısıyla yani atıyorum önde bisiklet gidiyor. Onun 1-1,5 metre solundan
evet.
gidebiliriz.
Ve biraz daha yavaş,
evet, dikkatli aynen. gitmemiz. Yani daha dikkatli gitmek gerekiyor. Çünkü bir de bisikletçilerde şöyle bir şey vardır. Yani ayna olmadığı zaman kafamızla dönüp bakıyoruz hı-hı. sol tarafa. O sola baktığınız zaman bisiklet ne olursa olsun biraz böyle sola doğru hafiften kayabilir.
Dengeyi kaçırır.
Yani onu düşünmek gerekiyor. Şimdi ben kendim araç da kullanıyorum, araba da kullanıyorum, motosiklet de kullanıyorum. Şimdi bisikletli gördüğünüz zaman ciddi anlamda artık otomatik bir şekilde böyle bir buçuk metre dışa doğru kayıyorum. Niye? O sırada ne bileyim dengesi bozulabilir. Dediğim gibi yani arkaya bakmak isteyip soldan arkaya baktığı zaman biraz böyle yarım metre olsun, bir metre olsun sola doğru kayabilir. Ve yani iki tarafta istemeden de olsa ciddi bir kaza yaşanabilir.
Bunun dışında sürücülerin de araba kapılarını açarken
kesinlikle
ters elle.
Evet, şimdi Avrupa'da öyle.
Avrupa'da bununla ilgili bir evet. görgü var mesela.
Yani sağ elle.
Açılıyor. Yani solla açmıyor da sağla evet, açıyor.
Çünkü o zaman yani dönmüş oluyorsunuz zaten ve arkayı da görmüş oluyorsunuz.
Hem de bir anda tamamen açamıyorsun kapıyı. Aynen. Çok az açıyorsun. Böylelikle evet, birden açıp da arkadan gelen bir iki tekerin çarpmasına da engel olmuş oluyorsun.
Yani evet,
her şey insan için. Her şey bu konuda bizim desteğimiz ve çabamızla güzelleşecek ve düzelleşecek.
Kesinlikle.
Evet. Peki bisikletin bize faydası ne? Bunun dışında.
Bisikletin tabii ki çok fazla faydası var. Çok büyük faydası var. Bir kere şimdi ben yıllardır yani çok farklı sporlar yaptım. Aynı zamanda kendim fitness eğitmeniyim. Koştum, basketbol oynadım yıllarca, squash oynadım ama yani...
Onu görebiliyoruz
bisiklet,
onu.
bisikletin güzelliği şudur. Bisiklet sizi dövmez. Şimdi koştuğunuzu düşünün. Koşarken yerden olduğu gibi bütün o vibrasyonu alırsınız. O
döversin
önce yer. Döver tabii. Çünkü hele koşu bandı kesinlikle. Yani ben fitness eğitmeniyim aynı zamanda. Salonumda koşu bandı da var. Ama ben her zaman dairesel hareket olduğu için ve de o sizi dövmediği için, dizleriniz dövmediği için bisikleti tavsiye ederim.
Hı-hı. Mesela fizyoterapistler ve bununla ilgili ortopedi uzmanları da bu koşu bantlarının normal doğadaki koşmadan çok daha ağır olduğunu, çok
tabii
daha yorucu ve tehlikeli olduğunu söylüyorlar.
Koşu bandı size doğru geliyor, siz ona doğru gidiyorsunuz. O zemindeki malzeme de kauçuk bir malzeme. Yani acayip bir şekilde karşılıklı vantuz gibi yapışıyorsunuz birbirinize. Ve her seferinde siz o direnç dizi var, dövüyorsunuz tabii ki. Yani şimdi tabii teknoloji daha ilerledi. Şimdi daha çok böyle salınım yapan, yani aşağı doğru daha çok bastığınız zaman esneyen materyallerin üzerinde o dönüyor, bantlar, beltler. Ama yani ne olursa olsun doğada koşmak tabii ki çok daha güzel. Yani tartan pist olabilir, ne bileyim toprak olabilir, ne bileyim bizim burada Ankara'da yerler var. Eymir'de olabilir, Ot'ta olabilir. Burada single track dediğimiz ya da toprak parkurlarda koşulabilir ama bisikletle işte o risk hiç yok. Eğer düzgün ayarlandıysa bisikletin sele boyu, gidon boyu yani kişiye göre ayarlandıysa bisikletin dize ya da bele binmesi gibi bir tehlike yok.
Onun ayarıyla ilgili bir var mıdır püf nokta?
Tabii ki var. Artık tabii teknolojiyle beraber yani modernleşiyor her şey tabii ki. Bisiklet için artık bike fit denilen yani bisiklet kişiye göre ayarlar yapılabiliyor. Ama siz onu yani bunlar tabii şeyle ilgili, ekonomik şeyler yani parayla ilgili. Onu gidip para verip yaptırıyorsunuz. Ama siz de kendiniz çok basit bir şekilde bisikletinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunu da tabii bisikleti aldığınız yerde de yapabilirler. Hı hı. Yani bilen, bisikletten anlayan bir kişi zaten bisiklet satıyorsa bisiklete de biniyordur diye düşünüyorum. Ben.
İnternetteki videolardan falan da bulabilir
onlardan
miyiz?
Onlardan da bulabiliriz tabii ki. Yani o işte bu kalça, bel, kalça üstte değil de şu bel bölgesinden sele boyu ayarlanabilir. Onun oturduğunuz zaman diziniz pedala bastığınız zaman dümdüz olmayacak. Ya da ne bileyim 45 derece, 90 derece gibi açıyla olmayacak. O zaman işte dize daha çok yük biniyor. Öbür hı-hı türlü olduğu zaman da pedala tam basamıyorsunuz. Ya bunların ayarları dediğim gibi internetten de bulunabilir. Bisikleti aldığınız zaman oradaki yani satış yapan kişiler de onu size göre ayarlayıp onu size anlatabilirler.
Peki ben bel fıtığı ameliyatı evet, oldum. Hı-hı. Yani benim yapmamın
daha ne kadar
sakıncalı
daha ne kadar
olduğu sporlardan bir tanesi bisiklet.
Diye düşünülüyor.
Yani hiç bisiklete binemezsin dendi bana. Evet. Şimdi ama, onu soracağım.
Ama binebilir derse.
Şimdi binebilir, niye binebilir? Şimdi bisiklet türleri var. Mesela yol bisikleti, road bike, mountain bike dediğimiz dağ bisikleti, city bike dediğimiz daha böyle konforlu sürüş sağlayan bisikletler var. Mesela ben şimdi siz bel fıtığım var dediğiniz zaman ben size derim ki yol bisikletine binmeyin. Neden? Hı hı. Çünkü yol bisikletinin sele boyu biraz daha yüksek, gidon boyu biraz daha düşük olur ve öne doğru daha fazla eğilirsiniz.
Yarış bisikleti
o zaman,
gibi dediğiniz.
Aynen yarış bisikleti. Aslında şimdi yarış bisikleti neden yarış bisikleti diye kaldı onu da anlatayım ben. Eskiden sadece yol bisikleti yarışları vardı. Hı hı. O da öyle yarış bisikleti olarak kaldı. Ama şu anda BMX'in de yarışı var. Mountain bike yani dağ bisikletinin de yarışı var. Ne bileyim işte ya bir sürü bisiklet yarışı var. Dolayısıyla şimdi onun ismi yol bisikleti diye geçiyor. Yol bisikleti size benim tavsiye etmeyeceğim bir bisiklet. Çünkü dediğim hı hı gibi öne daha fazla eğileceksiniz. Ve yol bisikletinin komponent yani üzerinde bulunan malzemeleri daha serttir. Daha sert derken kullanım olarak yumuşak değildir.
Bizim tabirimizde kazıktır.
Aynen, aynen kazıktır. Yani öyle düşünün. Mesela ayna kol dediğimiz öndeki o büyük çark var ya çok daha büyüktür. Arkadaki çark ruble dediğimiz yani kaset de denir ona o daha küçüktür. Dolayısıyla daha çok kuvvetli bir şey uygulamanız gerekir. Bacak kuvveti uygulamanız gerekir. Ama şimdi artık city bike dediğimiz yani şehir tur bisikletleri dediğimiz bisikletler var. Onların gidonları istediğiniz şekilde ayarlanabilir. Ara aparatları da vardır. Dolayısıyla yani sanki böyle ayakta dururmuş gibi hani şu Harley Davidson motosikletler evet vardır ya. yani custom chopper motosikletler gibi çok rahat bir şekilde sürüş sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla yani bel fıtığı olan birisi bisiklete binemez diye bir şey yok.
Kondisyon artık bisikletine binemez mi?
Kondisyon bisikleti de ayarlanabilir.
Yani kondisyon da olabilir.
Ama yani tabii doğada yapmak her zaman.
Her zaman. Daha güzel her zaman yani. Tercihimiz.
Bir kere doğa sporlarının elektromanyetik radyasyondan kaçmak için de mutlaka tabii daha fazla öneriyoruz.
Yani. Açık peki havada. Hazır gelmişken yakalamışken sorayım bu işte elektromanyetik alan çünkü bir sürü hep cihaz.
Evet.
Yani spor yapmaya geliyoruz acaba biz oradan bir sürü şey yüklenip gidiyor muyuz acaba?
Valla yani.
Her yükleniyoruz.
Her yerden yani yükleniyoruz. Nihayetinde televizyon seyrederken bile karşıdan.
Telefon ya.
Telefon bütün gün Wi-Fi dediğimiz şey bütün gün bizi pişiriyor aslında. Her düşündüğünüz zaman.
Yani. Onun için hani mola veriyorsak eğer azıcık dinleniyorsak mümkün olduğunca açık havada doğayla baş başa yapabileceğimiz şeyler.
Katlanan bisikletler var şimdi gelişen dünya ile beraber.
Şimdi aslında onlar da.
Sağlıklı mı?
Normalde yat bisikleti ya da ne bileyim karavan bisikleti diye aslında çıkmıştı ilk zamanlar. Ondan sonra insanlar tabii hoşuna gitti. Şirin, sempatik böyle katla koy falan ama şimdi bizim gibi mesela Ankara gibi bir coğrafyada katlanan bisikleti ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü düşünsenize Çankaya'dan Kızılay'a indiğinizi hadi indiniz nasıl çıkacaksınız geri? Çıkamaz. Çünkü o bisikletlerin üzerindeki vites sayısı çok düşüktür. 3 vites, 5 vites hadi ya 10 olsa da fark etmez. En azından teker çapları küçük. Şimdi normalde bisikletler eskiden mesela dağ bisikletleri 26 janttı. Şimdi onlar 27,5 ve 29 janta çıktı. Yani teker çapları da büyümüş oldu.
Daha az yol çabayla.
Tabii ki ya. Ve de 29 mesela yol bisikletlerinin fix işte eski yarış bisikletlerinden bisikletlerin hepsi 28 jant. Yani kocaman jantları var. O şeylerin fold up yani katlanabilir bisikletlerin jantları küçücük. Dolayısıyla yani onlar daha çok dediğim gibi mesela atıyorum arabanızda duruyor. Gittiniz bir yere tatile o işte oradan bakkala gideyim ya da ne bileyim etrafı bir gezeyim göreyim yani düz olması gerekiyor. Ya da ne bileyim şey derseniz benim bacaklarım çok kuvvetli.
Siz bilirsiniz.
Bunu, siz bilirsiniz deneyin ama yani ben çok tavsiye etmiyorum ama şehir için en çok yani ulaşım amaçlı yani sportif amaçlı değilse eğer ulaşım amaçlı olacaksa city bike dediğimiz vites sayısı da yüksek olur onların ve çok daha konforlu bir sürüş sağlar.
Peki sağlığımıza ne faydası var?
Sağlığımıza faydası her şeyden önce bisiklet çok güzel bir kardiyovasküler egzersiz. Yani kalp damar sistemini çok fazla zorlamadan yani siz kendiniz tabii ki onu ayarlıyorsunuz ama çok fazla zorlamadan çok güzel çalıştıran bir egzersiz. Ondan
ben
sonra
kalp hastaları kullanabilir mi mesela yoksa şimdi, bunlar hep doktor kontrolü olmalı.
Ben cart diye tabii öyle söylersem olmaz ama yani bence kullanır. Neden kullanır? Çünkü artık yine teknolojiyle beraber bu nabzınızı kontrol ettiğiniz monitörler var.
Evet.
Saatler var. Bir sürü işte
aksesuar var.
Aynen öyle. Yani şey doktor çıktı eşliğinde yani o sana söyler. İşte alt limit, üst limitler belirlenir. Kalp nabız limitleri belirlenir. Çok fazla zorlamadan kişi nihayetinde kalp hastası ağrı dağına da çıkabiliyor artık biliyorsunuz. Yani eforlu şeyler yapılabiliyor. Kontrollü olduğu sürece hastalığınız, ne bileyim yani sakatlığınız, başınızdaki eğitmeniniz ya da doktorunuzla beraber güzel bir rota çizerseniz hastalığınız ne olursa olsun ya da sağlık probleminiz ne olursa olsun bence her türlü sporu yapabilirsiniz.
Yine de bisikleti aile de yapabilirsiniz hekimine yani hani danışarak tabii gidilebilir. Ki. Hani aile yükünüz ön plandadır ya da bir takım laboratuvar düzeyiniz ön plandadır. Zaten spor salonlarına kayıtta da mutlaka
soruluyor. Biz istiyoruz.
Sağlık raporu isteniyor.
Aynen.
Peki bisiklet kullanan kişilere de işte kasktır ya da diğer kişisel koruyucular neler? Ya da bisiklet aksesuarlarından da bahsedelim mi? Yani bir de göremiyoruz ya sürücüler evet dikkat etsinler ama diğerlerinin de hani bisiklet kullanıcılarında mutlaka yapması gereken
görünür olmak neler için ve güvenlik için.
Muhakkak kask. Muhakkak yani %100 kask. Şark. Eldiven. Görünür olmak için de yani biz mümkün olduğunca işte arkaya bisikletin arkasına böyle bir çakar diyoruz biz onlara. Yanıp sönen bu hani polislerin olur ya böyle. Onun böyle küçükleri var. LED'leri var artık. Onlardan takıyoruz. Ön tarafa da yine ya bir LED far gibi bir şey takılabilir. Yine ekstra bir çakar takılabilir. Ve de olabildiğince görünür bir şeyler giymek gerekiyor.
Fosforlu olursa.
Fosforlu olabilir. Onun için özel yeleklerimiz var. Onlardan giyiyoruz. Tabii yani şimdi sportif olduğu zaman yani müsabık yapıldığı zaman bunları çok kullanamıyorsunuz. Çünkü bisiklette hafiflik çok önemlidir. Bunlar her zaman artı olarak bir yük olacak üzerinize. Dolayısıyla sportif müsabakalarda bunlar kullanılmıyor ama şehir içinde falan kullandığınız zaman muhakkak kask, eldiven, gözlük ve dediğim gibi görünür bir kıyafet ve çakar ön tarafa da far muhakkak şart.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Çok uzun bir konu. Çok konuşuyoruz.
Evet burada. Evet aslında öyle.
Bir yaşam şekli çok eğlenceli. Hem sağlıklı hem de sosyal evet. anlamda da çok avantajları olan.
Dizlerinizi özellikle en az yük bindiren. Demin onu toplamadım.
Mesela çapraz bağları kopmuş birisi de. Tedavi amaçlı bunu kullanabilir mi?
Kullanabilir tabii. Yani kendisine göre kullanır o da. Onu da kaldık ne bileyim yani bir tabii. çok sert cinnah yokuşu gibi yokuştan çıkartmazsınız ama çünkü çapraz bağ çok önemli değil. Nihayetinde oradaki üst taraftaki quadriceps kaslarımız var. Onlar tutuyorlar onu. Yani kasınız ne kadar kuvvetliyse ekleminize o kadar yük biner.
Aynen öyle. Onlar da kullanabilir. Yani.
Kullanabilir tabii. Herkes kullanabilir.
Evet. Sevgili spor koçu Barış Topçu canlı yayın konuğumuzu ve çok güzel bilgiler verdi. Gidip bisiklete binmek istedim şu an.
Binelim.
Bisiklete binelim. Binelim çok beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ağzınıza
ederim.
Sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Biz de zamanımızın sonuna geldik. Hatta geçtik bile. Şu an yapımcım bana kafa sallıyor. Diyor ki çok geçtin diyor. Yani o yüzden... Oo çok geç tamam. Haberleri geç kalmayalım. Bu arada sevgili Didem Öztaşbaşı'nın da geçmiş doğum gününü buradan kutlamış olalım. Onu bir alkışlayalım o zaman hadi. Sevgili yapımcımıza da. Teknik Masa'da Nuri Göktaş ona da çok teşekkür ediyoruz. Ve yapımda yayında emeği geçen herkese ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kameramanımıza da buradan selamlar. Kıvırcık dersem o tanır kendini.
Tolga Kökten.
Tolga. Tolga'ya da selamlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Tekrar görüşene dek.
Güzel
ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.
Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hayla layla layla layla. Neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hay la lay lay lay lay lay lay. Hay la lay lay lay lay lay. Hay lay lay lay lay lay lay. Hay la lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay lay. Hay la lay lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
Radyo Doktoru. Thank you.